doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Dünden bugüne Türkçemizle birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi yardımcı doçent doktor İbrahim Atabey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Hocamızla, İbrahim hocamızla yurt dışındaki Türklere Türkiye öğretimi konusunu konuşacağız. Bu konudaki ihtiyaçlar nedir? Hangi kurumlar çaba gösteriyor? Daha sonra Türkiye Cumhuriyetleri ile Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler konusunu soracağız İbrahim Atabey hocamıza. Ve bir de elbette daha önce Gölgedekiler programında değerli dinleyicilerimiz, yapımcım Neslihan Değirmencioğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Gölgedekiler programında hocam, Almanya'ya ağırlıklı olmak üzere Avrupa'da farklı bir kültürde, farklı bir dilin konuşulduğu ortamda ana dili konusunda ne gibi sıkıntılar yaşanmıştı, onları işlemiştik, onları da soracağız sizlere. Evet. Başlamadan ben hemen soruları ve yorumları için dinleyicilerimize telefon numaralarımızı, elektronik posta adresimizi hatırlatayım. 463-3419-463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise dünden bugüne Türkçe @trt.net.tr. Yardımcı doçent doktor İbrahim Atabey hocamızla başlıyoruz sohbetimizi. Az önce de duyurduğum gibi hocam, yurt dışındaki Türklere Türkçe öğretimi.
Yurt dışındaki Türklere Türkçenin öğretimi. Yurt dışında sadece Türkler yok. Aslında biz yurt dışındaki Türklere Türkçenin öğretimini, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin sadece bir parçası olarak görüyoruz. Bunu üç ana başlık altında incelemek mümkün. Doğrudan doğruya Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, sizin dediğiniz gibi Türklere öğretimi, özellikle Almanya gibi, Hollanda gibi ülkelerde yaşayan Türklere, oradaki çocuklarımıza öğretimini, genel anlamda biz iki dillilere Türkçenin öğretimi başlığı altında incelemeye çalışıyoruz. Sebebi de şu: Almanya'da yaşasın, Hollanda'da yaşasın, sonuçta sokakta, evde Almancayı konuşuyor olabilir, ama ayrıca bir de yine kendi evinde, sokağında arkadaşları, Türk arkadaşları vardır, Türkçeyi de konuşuyorlardır ve böylece bir Almancanın dışında ikinci bir dili kullanma durumu ortaya çıktığı için iki dillilere öğretme diyoruz ikinci basamağı. Üçüncü basamakta da özellikle Sovyetlerin yıkılışı ve Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını kazanmaları, yani 90'dan sonra Türk soylulara, Almanya'daki Türklerin dışında bir de Türk Cumhuriyetlerine mensup olanlara Türkiye Türkçesinin öğretilmesi diye bu değişik alt başlıklara bölüyoruz.
Ama şimdi onda 3 basamak,
saydık. Evet, 3 basamak saydık. Sadece Türkçenin yabancı olarak öğretilmesi demiyoruz. Çünkü Almanya'daki için Türkçe yabancı dil mi değil mi? Kendi anasının babasının dili olduğuna göre yabancı dil olmaması gerekiyor. Veya Türk Cumhuriyetlerinden herhangi birine mensup ise, işte Kazak, Kırgız, Tatar'dır, ama o da yine kendisi Türkçeyi konuşuyor. Sadece Türkiye Türkçesi, orada biz mutlaka bunu söyleriz, Türkçe demekle de yetinmiyoruz, Türkiye Türkçesi demeyi tercih ediyoruz.
Bunun vurgulanması lazım.
Evet,
hocam.
Evet, mutlaka Türkçe öğretmek. Türkçe şu anda bir üst terim. Onun alt basamakları var. Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi, Kırgız Türkçesi diye. Onları da bu işin içine dahil ettiğimiz zaman Türk soylulara Türkçenin öğretimi diye işte o üçüncü basamağı burada gündeme getiriyoruz. Programın başında adını söylediniz. Doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkçe. Hakikaten doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkçeyi düşündüğümüz zaman başlangıçta, çok eski yıllarda, yani bu ta 9. 10. 11. yüzyıllara gittiğimiz zaman Türkçeyi siz öğretmek istemeseniz bile karşınızdaki yani yabancı konumunda olan kendi isteğiyle Türkçeyi öğrenme ihtiyacını hissetmiştir. Burada işin açıkçası siz öğretmek için çaba sarf etmeseniz bile hakim unsur konumundaysanız karşıdaki sizin dilinizi öğrenmek için bir çaba sarf edecektir.
Codex
Cumanicus. Codex Cumanicus 1303. Yani 14. yüzyılın başı. Herhangi bir Türk orada aman ne olur bizim dilimizi öğrenin şu sözlüğü yazın da daha kolay öğrenirsiniz diye herhangi bir talepte bulunmadı. Bizim Batırıların kumanlar dedikleri bizim Kıpçak Türkleriyle karşılaşan Batırılar bunların cengaverliğini efendim çok geniş bir coğrafyaya yayılma cehdini görünce Hristiyan olmalarının da bir avantaj teşkil edeceğini düşünerek işte Almanca, İtalyanca, Türkçe karışık bir sözlüğün hazırlandığını görüyoruz. Burada işte o dediğim şey sebep. Türkçe öğretmek için siz bir gayret sarf etmiyorsunuz ama karşı taraf öğrenmek için o bir daha doğrusu iletişim kurabilmek için bir ihtiyaç hissediyor ve bu sözlük hazırlanıyor. Codex Cumanicus madem ondan başladık onunla ilgili iki cümle de söyleyelim.
Buyurunuz biliyorsunuz, hocam. Tabii.
Codex Cumanicus Türkçenin Latin harfleriyle bildiğimiz şu ana kadar bildiğimiz kaydedilmiş en eski Latin harfleriyle kaydedilmiş metinlerdir. Codex Cumanicus. Bu açıdan da Türkçenin hem Latin harfleriyle ilk kayda geçirilen metinleri olması açısından hem de o yıllara ait atasözü bilmecelerin de kayda geçirilmesi açısından Codex Cumanicus önemli.
Hocam o zaman ondan birkaç yüzyıl önce Kaşgarlı'nın divanla ilişkinde sizden bir kısa onu da analım.
Divan-ı Lugati Türk 1077'de tamamlıyor sözlüğü Kaşgarlı Mahmut. O mübarek insan. Kaşgarlı Mahmut günümüzün dil bilimi verilerine göre son derece çağdaş bir yöntemle hazırlamış bu sözlüğü. Önce ne yapıyor? Geniş bir saha araştırması yapıyor. Hangi Türk boyu, hangi kelimeyi nasıl telaffuz ediyor, hangi anlamda kullanıyor? Bunları tespit ettikten sonra çok gelişmiş olan, o dönem için çok gelişmiş olan Arap sözlükçülüğünün yöntemlerini kullanarak 8500 civarında Türkçe kelimeyi alıyor ve madde başları Türkçe, açıklamalar Arapça, ancak örnekler var ayrıca onlar Türkçe tabii. Bizim için önemli olan bir, madde başlarının tamamının Türkçe olması. İki, kelimeler için örnek metinleri koymuş olması. Yani bu şiir halindedir, deyim olabilir,
nasıl atasözü olabilir.
Elbette, elbette. Bizim için bulunmaz bir hazine dilimiz için. Ve Kaşgarlı bu kelimelerin aynı zamanda ihtiyaç duyduğunda ekini, kökünü, ses değerlerini de söylüyor. Yani bu kelimenin aslı şudur, şu ekle türetilmiştir diye. Ve önünde de Arapça açıklamasının yaptığı için o kelimenin ne olduğuna dair herhangi bir şüphe yok. Acaba şu anlama mı geliyordu, bu anlama mı geliyordu diye. Kaşgarlı'nın bu sözlüğünün çok çok önemli taraflarından biri de o günün Türkçenin bugün unutmuş olma ihtimalimiz bulunan kelimelerinin, kültür kelimelerinin orada kayda geçirilmiş olmasıdır. Benim derslerde de sıkça örnek olarak kullandığım bir kelime vardır. Kaşgarlı'nın sözlüğüyle ilgili. Bir madde, ütüg, sonunda G var. Ütmek biliyorsunuz, ateşe tutmak, kızdırmak demek. Ütüg, bu kelimenin açıklamasını şöyle yapar Kaşgarlı. Der ki, Türklerin elbiselerinin dikiş yerlerini ve kırışan yerlerini düzeltmek için kullandıkları kızdırılmış düz demir. Sonra bu G düşüyor, bildiğiniz ütü. Demek ki 11. yüzyılda, aynı sınıfta kullandığım şekilde söyleyeyim. Benim dedem 11. yüzyılda hep at üstünde gezmemiş, ara sıra inmiş, elbisesini ütülemiş. Şimdi elbise ütüleme ihtiyacı duyan insanlar ne tür insanlardır? Medeniyette belli bir seviyenin üzerine çıkmış insanlardır. Durduk yerde insanlar elbisesinin kırışıp kırışmadığını düşünmez, onu bir kaygı haline getirmez. Eğer dilinizde ütü kelimesi varsa ve bunu da sözlükte bir madde başı olacak kadar yaygın kullanıyorsanız, bu sizin nasıl bir medeni hayat yaşadığınızı, nasıl bir yerleşik hayata geçmiş olduğunuzu da açıkça gösteriyor. Evet. Hatta şaka yollu takılırdım ben öğrencilerimize. Karşılaştığınız işte Avrupalı arkadaşlarınız falan olduğunda onlara siz de ütü ne demek diye sorun diye hemen İngilizcesini söylüyorlardı tabii, iron diye, işte demir. Eğer bir cihaz için dillerde böyle ayırt edici bir özellik vardır, bir cihaz için farklı bir kelimeniz yoksa, o sizin hayatınıza ya çok sonradan girmiştir ya da hiç geçmişinizde öyle bir cihazla, öyle bir kelimeyle işiniz olmamış demektir. Divan-ı Lugati Türk ile ilgili söylenecek çok sözümüz var.
Çok ben, değerli bir.
Onunla ilgili şu bilgiyi de vereyim. Divan-ı Lugati Türk ile ilgili en son ve en büyük, en önemli çalışmayı 2 yıl önce bizim hocamız Profesör Doktor, şu anda yaşayan en büyük Türkolog, Türk dili uzmanı Ahmet Bican Ercilos'un hoca o kitabı yayımladı. Rahmetli Ziyad Akkoyunlu ile birlikte. Merak edenler Divan-ı Lugati Türk ile ilgili bugüne kadar neler yapılmış, işte bu sözlüğün özelliği nedir merak edenler, o kitap yayımlandı. Oraya bakabilirler.
Hocamız, ben, evet, buradan selamlıyoruz, evet, Ahmet Bican Ercilos'un hocamıza.
Saygılarımızı iletiyoruz hocamıza. Son olarak şunu söyleyeyim. Kaşgarlı o sözlüğün girişinde der ki, bu biraz da işte Türkçenin yabancı olarak öğretilmesiyle ilgili bir mihenk taşıdır o aslında. Türkçeyi öğrenin diye bir hadis vardır der. Bunu da Türklerin ileride İslamiyet'e çok büyük hizmet edeceklerini, dünyaya hakim olacaklarını bildiği, tahmin ettiği için söylemiştir Peygamberimiz der. Ve arkasından şunu ekler. Eğer bu hadis doğruysa herkesin Türkçe'yi öğrenmesi gerekir.
Değil mi hocam, işte evet. Bu. Evet.
Ama der, bu doğru değilse akıl ve mantık onu gerektirir, yine Türkçe'yi öğrenmeniz lazım. Yani Türkçe'yi bilmeyen yabancılar, Türk zaten ana dili olduğu için bilir, bilmeyen yabancılar bu dili öğrenmelidir der. Zaten bu sözlüğü de Arapların özellikle Türkçeyi öğrenmeleri için hazırladığını da belirtir.
Hocam, şimdi bir dinleyicimizin tespiti ve soruları var. Az programın girişinde de söylediğim gibi 2016'da Gölgedekiler adlı bir program hazırlamış sunmuştuk ve çok ağır sorunlarla karşılaştıklarını Avrupa'da yaşayan Türklerin anlamıştık biz de hocam. Evet. Şimdi şöyle yorumda bulunmuş Almanya'dan Aydın Küpeli adlı dinleyicimiz. Uzun yıllardır burada yaşıyorum. Türkçe konusunda çok hassasım. Çocuklarıma ve torunlarıma çok iyi Türkçe öğrettim. Maalesef herkes bu hassasiyeti göstermiyor. Yaşadığım yerde 3000 civarında Antakyalı aile var ama onlar yalnızca Arapça ve Almanca konuşuyorlar. Türkçe konuşmuyorlar. Bunlar Türkiye'ye geldiklerinde Antakya'ya gidene kadar hiç Türkçe konuşmayacak mısınız diye soruyorum onlara demiş hocam. Irkçılık yüzünden de Türkçenin yaygın kullanımı mümkün olamıyor, tercih edilmiyor demiş. Önemli bir tespit. Okul aile birlikleri de bu konuda çok yetersiz kalıyorlar demiş. Ne yazık ki Türkçe konusunda çok büyük sıkıntılarımız var burada diye eklemiş. Ve şunu da belirtmiş, bu hassas konudaki program için çok teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. Biz de dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Hocam, gerçekten ciddi bir sıkıntı var.
Evet, o saygıdeğer dinleyicimiz doğru söylüyor. Dille ilgili şu genel tespiti yapmamız gerekiyor. Hakim olan unsur, millet, topluluk, artık adı ne olursa olsun, onun dili neyse onu kullanma eğilimi vardır. Bu bakımdan şöyle genel birkaç cümleyle çerçeve çizecek olursak, yeryüzünde 7000 dil var ortalama. Bu 7000 dilin içinde biliyor musunuz dünyayı çekip çeviren kaç dil var? 10 adet. 10 tane.
10 tane.
10 tane. Evet. Peki demek ki bu 10 dil dünyayı çekip çeviriyor, yönetiyor. Bunların içinde Türkçe de var. Bunların içinde bugün Almancayı da sayabilirsiniz. İngilizce var, Arapça var, Rusça var, Farsça var, işte Hintçe var. Çince yani o var, Çince var. Bu ona tamamlarsınız, evet, bunu. Peki diğer diller de mutlaka konuşuluyor ama başka dillerle çok fazla haşir neşir olmuş, o dillere kelime vermiş, o dillerden kelime almış. Bu 10 dil. 10 dilin içinde bulunuyorsanız mutlaka bu dillerden birini öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi Almanya'da, Hollanda'da yaşayan, dinleyicimiz Almanya örneğini verdi. Almanya'da hakim dil Almanca. Ama işte Hataylı'yı örnek verdi, değil mi? Evet, Arapçayı hocam da konuşuyor dedi. Demek ki sizin kendinizi hangi milliyete mensup hissettiğiniz burada öne çıkıyor.
Şuur yani.
Tabii. Evet. Eğer kendinizi Türk hissediyorsanız, bakınız ki Türkseniz demiyoruz. Türk hissediyorsanız, sizin ırk olarak geçmişiniz, soyunuz, sopunuz ne, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Eğer Türk olarak hissediyorsanız, Türkiye'de yaşıyorsanız Türkçeyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu herhangi bir milliyete, bunu ırk anlamında kullanmıyorum, herhangi bir milliyete mensup olmanın gereğidir. Eğer bunu yapmıyorsa ben şu kanaatteyim. Almanya'daki Alman da siz eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve Türkçe bilmeme, öğrenmeme konusunda ısrar ediyorsanız Alman da size şüpheyle bakacaktır. Ben olsam bakarım. Ya çünkü bu kendi dilini öğrenmekte herhangi bir öğrenmemekte herhangi bir sakınca görmeyen acaba Almanca öğrenirken ne hissediyor? Onun için bizim Almanya'da veya Avrupa'nın değişik ülkelerinde doğmuş, büyümüş ama Türkiye'ye gelen öğrencilerimiz oldu. Ben yıllarca Hacettepe Üniversitesi'nde çalıştım. Bunu yıllar önce onlarda görüyorduk biz. Almanca biliyor ama Almanca ana dili değil. Türkçe biliyor, Türkçe ana dili değil. Almanca'ya göre Türkçesi çok daha zayıftı. Ve inanır mısınız biz o öğrencileri herhangi bir yabancı ülkeden gelen öğrenciler gibi hazırlık sınıflarına alıyorduk ve önce Türkiye Türkçesini öğrenmelerini sağlıyorduk. Burada bazı bilgiler vardır, bazı kazanımlar vardır. Hatta ana dili olduğu için edinimler vardır. Ben bunu öğrenmek istemiyorum deme hakkınız da yok. Öyle bir ihtiyacınız da yoktur. Öğrenmek zorundasınız. Eğer Türkiye vatandaşıysanız Türkçeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ha, burada şunu söyleyebilir Almanya'da yaşayan, Hollanda'da yaşayanlar. Engel çıkartıldı. Mesela Hollanda'da sık sık duyarız. Okullarda Türkçe öğretme veya Türkçe saatleri işte 2 saatten şuna indi, kısıtlandı diye bir takım engeller hocam, çıkar. Evet. Ama günümüz şartlarında Türkçeyi öğrenmek için sadece sizin okula gitmeniz gerekmiyor. Bugün o imkanlar çok arttı internet üzerinden. Hatta
hocam, evet,
biz Balkanlara gittiğimiz zaman, Asya'daki Türk Cumhuriyetlerine gittiğimiz zaman evlerde rahatlıkla şunları görebiliyorduk. Herhangi bir şekilde onlara Türkçe öğretmeye yönelik bir program olmasa bile televizyonlar vasıtasıyla herhangi bir diziyi seyreden çocukların orada, gençlerin çok rahatlıkla Balkanlarda, hatta Orta Doğu'da, Türkistan coğrafyasında Türkiye Türkçesini konuştuklarını görüyoruz. Hiç bilmeyenler şunu söylüyordu bize. Siz konuşun, biz sizi anlıyoruz.
En azından onu söyleyelim.
Evet, evet, rahatlıkla anladıklarını söylüyorlardı.
Hocam kısa bir ara verelim, devam edelim evet, ardından. Değerli dinleyicilerimiz, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Yardımcı doçent doktor İbrahim Atabey hocamızla sohbetimize. Hocam, Almanya'daki, Avrupa'daki sorunlar böyle ama siz bunu çok da aslında önceden tespit etmişsiniz zaten. Bizim radyomuz içinde öğrendim ki 87 yılında bir radyo tiyatrosu dizisi yazmışsınız.
Evet.
Da duyuralım buradan yani. İbrahim Hoca bu işle evet.
Ben o yıllarda Ankara Üniversitesi Tömer'de çalışıyordum. Tömer biliyorsunuz Türkçe Öğretim Merkezi'nin kısaltılmış halidir. Ve Türkiye'de çağdaş yöntemlerle, işte ders aletleriyle, ders malzemeleriyle Türkçenin yabancı olarak öğretildiği ilk kurumdur diyebiliriz.
İlk Tömer, hocam zaten.
İlk kurumdur. Onun için buradan ben Mehmet Engirmen hocama da saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Onun yanında ben çalışmaya başlamıştım Ankara Üniversitesi'nde. O yıllarda Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Nedim Bey, şu anda soyadını hatırlayamayacağım, gelip bizimle görüştü. Böyle bir program ihtiyacı olduğunu söyledi ve hakikaten o yıllarda şimdiki kadar televizyon yaygın değil.
Değildi hocam.
İnternet
tabii.
Yok, işte cep telefonu yok. Sadece radyo, Türkiye'nin Sesi bu o zaman da çok daha yaygın dinlendiğini ben
Nedim
tahmin
Çamur'dan
ediyorum.
Hocam.
Çamur'dan.
Nedim,
evet. Nedim hocamı ben tabii yıllardır görmediğim için şu anda neyle meşgul olduğunu bilmiyorum.
Evet hocam.
O zaman bir yıl süren 15'er dakikalık piyesler yazmıştık. Yine Tömer'den birkaç arkadaşımızla birlikte. O dönemde bunun çok faydalı olduğunu söylediler. Çünkü Almanya'da, Hollanda'da ve benzeri Avrupa ülkelerinde doğmuş çocuklarımız kelimeleri yanlış telaffuz ediyorlardı, anlamlarını yanlış biliyorlardı. Cümlelerin içine bol miktarda oradaki dillerden kelimeler karıştırıyorlardı. Biz de bunların üzerinden bir eğitim programı hazırlayarak bir yıl devam eden doğrudan doğruya radyo tiyatrosu şeklinde hazırlanmış bir programdı bu. Şu anda kayıtlar olsa da onun tekrar yayınlama imkanı olsa.
Evet hocam.
Ben bu şeyleri, piyesleri daha sonra bir başka çalışma vesilesiyle kullandım. Hakikaten o yıllar için çok başarılı olduğunu söylediler. Ve olumlu mesajlar da gelmişti. Bana gelen, doğrudan gelen mektuplar vardı. Evet. O Avrupa'daki Türk çocuklarının gönderdiği cevaplar.
O zamanın teknolojisinde.
Evet.
Hocam şimdi yapılacak
evet.
çok şey
evet,
var
evet.
demek ki.
Tabii tabii.
Hocam o üç basamaktan bir diğer basamağa geçelim. Türk Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda Türk Cumhuriyetlerindeki insanlara Türkiye Türkçesinin öğretimi evet. başlığımız.
Türkiye Türkçesi Türk Cumhuriyetlerinin her zaman gündeminde oldu. Özellikle 90'dan sonra Sovyetler Birliği dağılıp da Türk Cumhuriyetleri o 5 Cumhuriyet bağımsızlığını kazandıktan sonra sadece ihtiyaç Türkiye Türkçesini öğrenme, Türkiye'ye gelme, burada okuma değildi. Türkiye Türkçesi ve beraberinde karşılıklı olarak diğer lehçelerin de öğrenmesi ortak bir iletişim ve anlaşma, sadece iletişim değil, anlaşma dilini Türkçe üzerinde oluşturabilir miyiz? Burada Türkçe dediğimiz zaman sadece Türkiye Türkçesini anlamıyoruz. Ama dillerin bir gerçeği vardır. Hangi dil daha yaygın, daha işlenmiş, çok daha fazla büyük işte kültür merkezlerinde konuşulmuş, yazılmış, araştırılmış, incelenmiş ise o dilin dil bilgisinde de sadeleşmeye doğru bir gidiş vardır. Telaffuzunda sadeleşmeye doğru bir gidiş vardır. Ve ifade gücünde artış vardır. Bu hangi lehçenin zemin olacağını da açıkça gösteriyor. Biz bugün radyo, televizyon, internet, bilgisayar, televizyon bunların aracılığıyla Türkiye Türkçesinin diğer lehçelere göre biraz daha yaygınlık kazandığını görüyoruz. Hemen 90'dan sonra 91 yılında bir ihtiyaç olarak hissedildiği için Kültür Bakanlığı, yine Ahmet Bey hocamın adını bir kez daha anacağım. Onun başkanlığında bir kurul oluşturuldu. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü hazırlandı.
Var bende hocam. Çok,
orada evet günlük temel ihtiyaçları karşılamak için bildiğimiz 8-10 kadar Türk lehçesinin birebir kelime karşılıklarının yazıldığı bir sözlüktü. Bu hazırlandı ve hemen anlık o andaki ihtiyacı karşılamak için bu çok önemliydi. Daha sonra yazı birliği nasıl sağlanmalıdır? Bu ihtiyaç ortaya çıktı. Çünkü Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrencilere baktığımız zaman Türkiye'de Türkiye Türkçesini öğreniyorlardı. Kiril harflerini kullanıyorlardı tabii ki. Ve bunların Latin harfleriyle Türkçeyi yazmada zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını görüyorduk. Temel sebep neydi bilirsiniz. Kiril harflerinde de kendi içinde farklılıkların olmasıydı. Temel sebep buydu. Bizim bunu gidermemiz için, bu farklılığı ortadan kaldırmamız için bir şey yapmamız gerekiyordu. Nitekim yapıldı da 91 yılında Türkiye'den ve Türk Cumhuriyetlerinden dilci hocaların çağrıldığı bir toplantı yapıldı. İstanbul'da Marmara Üniversitesi'nde 34 harfli bir ortak Türk alfabesi kabul edildi 91'de. Ve dendi ki bundan sonra Latin harflerine geçecek olan herhangi bir Türk Cumhuriyeti, bu bağımsız da olabilir, özerk de olabilir Rusya içindeki, bu 34 harfli alfabenin içinden seçecek. Türkiye ne yapacak? 29'u muhafaza edecek ama çocuklarına üzerine 5 harf eklenmişti. Bu eklenen 5 harfi de çocuklarımıza biz öğretecektik bunu. Tamam, biz yaptık. Fakat 91'de hemen Azerbaycan Latin harflerine geçti, biliyorsunuz. Evet, evet. Sadece bir harfte bir değişiklik yapıldı. Onun dışında o 34 harfli ortak Türk alfabesine uydular.
Uydular.
93 yılında Türkmenistan geçti. 7-8 harfi değiştirdiler. O 34 harfin dışına çıktılar. Şekil olarak değiştirdiler. Hemen 93'ün sonuna doğru Özbekistan Latin harflerine geçti. Onlar birkaç daha fazla harfi değiştirerek yeni bir Latin alfabesi kabul ettiler. O zaman tartışma başladı. Eğer siz bu şekilde bunları Latin alfabesini kabul ediyoruz diyerek bu alfabeyi kullanacaksanız bu şekilde ortak yazı birliğini sağlamamız mümkün değildir dendi. Bu tartışmalar 93'ten beri devam ediyordu. Geldik bu 2017'ye. Kazakistan bu yıl Latin harflerine geçmek için bir karar aldı. 2025'e kadar da Kiril harfli metinleri Latin harflerine aktarma yönünde bir karar alındı. Heyecanlı tabii, çünkü ortak bir Latin alfabesine doğru gidiliyor diye, ama Kazakistan'ın bugün kabul ettiği alfabeyi bilmem gördünüz mü? Çok ciddi tartışmaların ve sorunların olduğu bir alfabe. İnşallah gerekli düzeltmeleri yaparlar. Açıkçası yani şimdi bunu burada söylemek ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Kiril harflerinin, yani mevcut Latin harflerine Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan geçmek yerine keşke Kiril harfleriyle devam etselerdi de daha doğru 34 harf üzerine kurulmuş olan alfabeye uygun bir alfabeyi kabul etselerdi. Yani biz genel kendi içlerinde de bunu bu şekilde tartıştıklarını
hocam biliyorum. Ama biraz da ilginç bir konu. Sonuçta bir tane Türkçeden bahsediyoruz. Evet. Doğu Türkçesi ya da Batı Türkçesi ama bu Türkçe. Evet. Dolayısıyla bunun sesleri aslında aynı.
Sesleri aynı. İşin aslı şu. Sovyetler Birliği zamanında 1938-40 arasında Sovyetler Birliği sınırları içindeki Türklerin, Türk Cumhuriyetlerinin Kiril harflerine geçiş süreci tamamlandı. 40'a geldiğinde tamamlandı.
Gene Minsk'i karşımıza çıkıyor.
Evet, o çıkıyor ve şu andaki uygulama da sanki onun bir çeşit, benim düşüncem, devamı gibi algılanması gereken bir durum ortaya çıktı. Öyle bir durum ortaya çıktı. Çünkü bu ses farklılıkları, 40'taki ses farklılıkları neye dayanıyordu? Bu Türk Cumhuriyetlerinin Türkçelerindeki en bozuk, en fazla değişmiş olan ağızların yazı dili haline getirilmesi esasına dayanıyordu. Dolayısıyla şimdi şöyle bir şey düşünün, Türkiye'de İstanbul ağzı yerine İstanbul ağzına göre çok farklı olan bazı ağızlarımız vardır. Onların yazı dili olduğunu farz edelim. Öyle bir durum bu lehçelerde uygulandığı için şimdi farklı gibi görülen o seslerin aslında sadece belli bölgelerin ağızlarına mahsus olduğunu veya başka dillerin etkisiyle o farklılaşmanın ortaya çıktığını da kabul etmemiz gerekiyor. İşin aslı, yani bilimsel açıdan doğrusu bu. Doğrusu bu.
Hocam, Hoton Türkleri, Altaylar'da yaşayan Hoton Türklerini bilirsiniz, 10 bin civarında. Nasıl üzgünler, nasıl dertliler, Moğolca konuşuyorlar ya artık. Yani ana dili, bizim dilimiz, Türkçemiz, buna sahip çıkmamız sizin de vurguladığınız gibi çok önemli. Bu ortak alfabe konusu da çok önemli hocam.
Evet. Eğer siz yazıda bu birliği sağlayamıyorsanız beraberinde hangi kelimeyi nasıl yazacağınız konusunda da bir sorun yaşamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla biz vaktiyle Sovyetler zamanında Kiril harflerini kullanan her cumhuriyetin yazısını farklı farklı öğrenmek zorunda nasıl kalıyorsak, şimdi de Latin harfli alfabeyi ayrı ayrı özel olarak öğrenmek zorunda kalacağız. Yani şu andaki durum bu. Sadece bu yazı, işin yazı tarafı.
Evet.
Onun dışında lehçeler arasında fark olacaktır. Bu önemli değil. Kimse kendi lehçesinden vazgeçmeyecek. Kimse Türkiye Türkçesini öğrenince, Özbek Türkçesini öğrenince, Kazak Türkçesini öğrenince kendi lehçesinden vazgeçmeyecek. Aynı şey Türkiye sınırlar içinde de geçerlidir. Yani bizim kendi köyümüzde, kasabamızda vatandaş kara koyun, kara kız diyebilir. Ama bunu nerede söylemeyecek? Yaz. Okullarda, yazı dilinde, evet. Üniversitede söylemeyecek. Ama bizim şu anda Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğretiminin yanında şu anda yaşadığımız çok ciddi sıkıntılardan biri de mahallileşmenin öne çıkartılması. Yani mahalli telaffuzların öne çıkartılması. Bu beraberinde edebi eserlere de yansıdığı zaman siz şimdi yurt dışına eser gönderiyorsunuz. Hikaye gönderiyorsunuz. Türkçenin yabancı olarak üretilmesi için Avrupa'ya veya Türk Cumhuriyetlerine içinde bol miktarda mahalli telaffuzlarla doldurulmuş şeyler var. Paragraflar var, cümleler var. Peki o zaman Türkiye Türkçesi hangisi? İstanbul ağzına göre söylenen mi? Rize ağzına göre olan mı? İşte Mardin ağzına göre olan mı? Onun için bizim kendi içimizde de bu oralara göndereceğimiz metinlerde çok ciddi bir sorun. Biz bunlarla karşılaştığımız için söylüyorum.
Tabii.
Mahalli ağızların kullanıldığı metinlerin gönderilmemesi gerekiyor. Biz Türk Cumhuriyetleri üzerinden zaten bu mahallileşmenin zararını çekiyoruz.
Hocam yaklaşıyor, programımızın sonlarına doğru geliyoruz yavaş yavaş ama Tömer'deki izlenimlerinizi de merak ettim. Eklemeli dil bizim dilimiz.
Evet.
Diğerleri bükümlü diller. Hı. Yalın dil Çince zaten. Bu öğrenmekte güçlük çekiyorlar mı hocam yabancılar?
Bizim sokaktaki vatandaşımıza sorarsanız devamlı bir soruyla karşılaştığımız için ya Türkçe çok zor bir dil, esnektir, lastik gibi nereye çekseniz oraya gider, zor olmuyor mu? Bunda bir kural var. Dili öğrenen, yabancı dili öğrenenin kendi dili ile hedef dil arasındaki yapı farklılıkları ve benzerlikleri dili öğrenmede kolaylık ve zorluğun temel sebebidir. Yoksa eklemeli olmak veya bükümlü olmak, işte yalınlayan dil olmak önemli değil. Bu bakımdan Türkçeyi yapı bakımından yakınlık veya benzerlikten dolayı kolay öğrenen milletleri tahmin edersiniz. Japonlardır, Korelilerdir. Mesela Bangladeşlilerdir. İşte Moğollardır.
Evet.
Bir de ikinci basamakta kelime yakınlığı burada devreye girer. Burada da İranlılar Türkçe ile çok fazla haşır neşir oldukları için.
Hocam o coğrafyada yüzyıllar boyunca biz işte, hakimdik. Evet.
İşte oradaki 35 milyon 40 milyon Azerbaycan Türkçesinden dolayı aşinalık beraberinde İranlıların Türkçeyi çok rahat kolay öğrenmelerini sağlıyor. Burada zorluk kolaylık tekrar onu söylemek istiyorum. Türkçeden veya başka bir dilden kaynaklanmaz. Sadece öğrenilen dilin kendi dilinizle olan yakınlığıdır, uzaklığıdır. Burada belirleyici olan
budur. Evet, evet hocam.
Belirleyici olan budur.
Hocam ana dilin ne kadar önemli olduğunu, bizim ana dilimizde Türkçemiz olduğu için ne kadar önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Şu ana kadar söylediklerinizi bir kısaca toparlarsanız yavaş yavaş dinleyicilerimize veda edelim İbrahim hocam.
Türkçe çok eski dönemlerden beri yabancı dil olarak öğretilmiş ve öğrenilmiş bir dildir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Bir, yönetim de olma. Mesela biraz önce Divan-ı Lugat Türk'ten bahsetmiştik. Yine Mısır sahasında, Memlük sahasında sadece oradakilerin Türkçe öğrenilmesi için hazırlanmış dil bilgisi ve sözlükler vardır. Sebep nedir? Oraya önce paralı asker olarak giden Türklerin yönetime hakim olmalarından dolayı yöneticinin dilini öğrenirsiniz. Öğrenirsiniz. Bu öyledir. Bizim Almanya'ya giden Türkler Almancayı nasıl öğreniyorsa, çünkü yöneticinin dili Almancadır. Eğer yöneticinin dili Fransızca ile Fransızca öğrenirsiniz. Türkçe ise Türkçe öğrenirsiniz. Nitekim Türkiye'de yaşayanlar da aynı şekilde Türkçeyi öğreniyorlar. Osmanlı sahasını düşününüz. Bugün Türkçenin yabancı dillere kelime verme bakımından en yaygın sahası neresidir? Balkanlardır. Balkanlar, bugün 2 sene önce Arnavutluk'ta bir sözlük hazırlanmıştı. 10.000'e yakın kelime vardı. Türkçeden geçmiş kelimeler. Yine Sırpça için böyle 8-9 binlik bir sözlük olduğunu biliyoruz.
Hocam son 30 saniyemiz.
Son 30 saniyemiz. Biz Türkçeyi eğer yaygınlaştırmak, öğrenilmesini kolaylaştırmak istiyorsak iyi yazılmış Türkçe metinlere çok kolay ulaşmanın yollarını bulmalıyız, yollarını sağlamalıyız. Bir dil ve Türkçe iyi metinler okutularak öğrenilir.
Deyip son noktaya koyalım hocam. Evet. Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Atabeyik hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz, eksik olmayınız.
Siz de sağ olun, siz de eksik olmayın. Başarılar diliyorum.
Sağ olun hocam. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta da bitirdik programımızı. Önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Doğudan batıya, dünden bugüne Türkçemiz.